Ayrım 25. Kuşkunun Parmakları. Robert Ludlum. Sayfa 322. Ayağındaki acı canını yakıyor, omzu zonkluyordu. Yürüyebilecek gücü bağışlaması için Tanrı'ya yakardı. Yürüyebilmeliydi. Taksi şoförü ona doğru koşuyordu. "Geçmiş olsun efendim. Doğrulmama yardım eder misiniz lütfen?" "Tabii, iyi misiniz? Kafayı bulmuş berduşun biri olmalı." "Hay Allah, göz göre göre kanınıza girecekti. Bir doktor ister misiniz?" Yok, hayır, gerekmez. Şuracıkta bir telefon var, polisi arayacağım. Bir an önce bir doktor bulup göndersinler." Hayır, istemez, çok iyiyim. Biraz yürümeme yardım edin, yetişir." Tanner acı çekmesine karşın tüm hareket yeteneğini yitirmediğini anladı. Önemli olan gerçek buydu. Artık duydu, acı bile vız gelirdi. Gözü Omega'dan başka bir şey görmüyordu. Üstelik Omega'nın kimliği de su yüzüne çıkmıştı. Tanner'ın koluna giren şoför "yine de polise bildirsem iyi olacak" dedi. "O serserinin ettiği yanına kalmamalı." "Elden ne gelir ki? Plakasını okumak bir yana, hangi tür bir araba olduğunu bile göremedim. Havanda su dövmek olacak bu." "Sanmıyorum. Polis bu gibi sapıkları kapana kıstırmanın bir yolunu bulur." "Belki haklısınız." Tanner artık yardımsız yürüyordu. Şansı bu kez de yüzüne gülmüştü. Sokağın karşısındaki taksi durağının telefonu çaldı. "Telefondan arıyorlar. İyisiniz ya." "Çok şükür, teşekkürler. Cumartesi geceleri işler hep durgun gider. Nöbeti aldığımdan beri tek çağrı. Bu yüzden yalnız bir taksiyi nöbetçi bırakırız. Bazen bu bile fazla geliyor." Şoför uzaklaştı. "İyi şanslar ahbap. Bir doktor istemediğinizden emin misiniz?" "Hayır, ilginize teşekkürler." Şoförün bir adresi not edişini izledi. Sonra onu yinelerken sesini duydu. "Tremaine, Şeftali Ağacı 16 numara. 5 dakika sonra orada olurum madam." Telefonu kapattı ve Tanner'ın kendisini izlediğini gördü. "İşe bakın, kadın Kennedy Havaalanı'nda bir motele gitmek istiyor. Gecenin bu saatinde kimin koynuna girecek dersiniz?" Tanner'ın aklı karışmıştı. Tremaine'lerin kendilerinin iki arabaları vardı. Acaba Tremaine Lassiter deposunda buluşma buyruğunu veresiye mi dinlemişti? Yoksa cumartesi gecesinin tek kiralık taksisini tekerine alarak onu köyde her şeyden ve herkesten ayırmayı mı kafasına koymuştu? İkisi de akla yakındı. Tanner birahanenin yan duvarı boyunca uzanan dar bir ara sokağa topallayarak girdi. Ara sokağın öteki ucu belediye park yerine açılıyordu. Gerektiğinde buradan göze görünmeden sıvışabilirdi. Duraklayarak bir süre ayağını ovuşturdu, saatine baktı, 12:49'du. Depoya hareketine bir saat vardı. Bu süre içinde umulmadık olaylara tanık olabilirdi. Belki hıncını tam alamayan siyah araba yine dönerdi, belki de diğerleri çıka gelirlerdi. Canı bir sigara çekti ama sokağın başında kibrit çakmayı sakıncalı buldu. Sigaranın ateşi kolaylıkla gizlenebilirdi ama kibrit alevi için aynı şey söylenemezdi. 10 metre kadar geriye çekilerek sigarasını yaktı. Bu sırada ayak sesini andıran sesler kulağına geldi. Ayaklarının ucuna basarak Valley yolu girişine doğru yürüdü. Köy el ayak çekilmişçesine sessizdi. Tek canlılık belirtisi bir haneden gelen anlaşılmaz seslerdi. Sonra bir hanenin kapısı açıldı ve 3 kişi dışarı çıktı. Tanımadığı bir adamla Jim ve Nancy Loomis elinde olmayarak acı acı güldü. Karanlık bir ara sokağa gizlenmiş, çıt çıkarmadan üçünün bir haneden çıkışını izleyen Standard Mutual'ın saygın haberler bölümü müdürünün hali görülmeye değerdi. Çamura batmış ve iliklerine dek ıslanmıştı. Üstelik omzundan yaralıydı ve kana susamış bir şoförün yol açtığı ayağındaki çürük giderek şişmekteydi. Jim Loomis kim bilir hangi dümenin peşindeydi. Omega'nın etki alanına düşmekten şans eseri kurtulduğunu bilseydi korkusundan ağzı uçuklardı. Valley yolunun batı ucundan saatte 15 kilometrenin altında bir hızla yol alan bir araba geliyordu. Şoför Valley yolunda birini ya da bir şeyi arar gibiydi. Joe'ydu. Philadelphia'ya gitmemişti. Babasının ölüm döşeğinde oluşu danışıklı bir dövüştü. Kardonlar düpedüz yalan atmışlardı. Bunun Tanner'ın açısından şaşılacak bir yanı yoktu. Sırtını bir hanenin duvarına verdi ve elinden geldiğince hedef küçültmeye çalıştı. Ama iri yapılı olduğu için umulmadık bir anda göze çarpabilirdi. Boş bulunmak istemeyen Tanner belinden tabancasını çekti. Gerekirse gözünün yaşına bakmadan Cardone'u öldürecekti. Cardone diğer yönden gelen ikinci bir otomobilin iki kez korna çalışı üzerine fren yaparak durdu. İkinci araba hızla yaklaştı, Tremaine'di. Yüzünden bir türlü silinmeyen korkulu bakışı ara sokağın önünden geçerken bile fark edilecek kadar belirliydi. Avukat Cardone'un tam yanında durdu ve iki adam kafa kafaya verdiler. Tanner sözcükleri seçemiyordu ama sıkıntılı ve telaşlı bir konuşma yaptıklarını sezinliyordu. Sonra Tremaine bir U dönüşü yaptı ve iki araba aynı yönde gözden kayboldu. Tanner rahat bir soluk aldı ve sızlayan gövdesini gevşetti. Olaylar genellikle tasarladığı biçimde gelişiyordu. Yalnız hesapta olmayan biri daha ortaya çıkmıştı. Bunun Omega'nın üçüncü bir kolu olabileceğini düşündü. Kendisini çiğnemek isteyen siyah arabanın şoförü kimdi? Şimdi kafayı buna takmanın bir anlamı yoktu. Umduğundan fazlasını gördüğünü düşündü. Artık Omega'yı ağına düşürmek için Lassiter yolunu tutmanın zamanı gelmişti. Ara yoldan çıkarak arabaya yöneldi ama yarı yola varınca çivilenip kaldı. Arabanın dış görünüşünde bir tuhaflık vardı. Hava gazı lambalarının donuk ışığında arabanın arka ucunun sokak yüzeyine değercesine oturduğunu gördü. Krom tampon asfalttan ancak 3-4 santim yukarıdaydı. Elektrik fenerini çıkararak arabaya koştu. Her iki arka lastik inikti. Arabanın ağırlığı jantlara binmişti. Nedenini anlamak için çömelince lastiklere saplanmış olan iki bıçağın saplarını gördü. Nasıl ve ne zaman olmuştu? Oysa gözünü arabadan hiç ayırmış değildi. Sokakta cinler cirit oynuyordu, ortalıkta tek canlı yoktu. Hiç kimse göze çarpmadan Mercedes'in arkasına sokulamazdı. Bir sigara yakmak ya da görülmemek için içeri çekildiği sayılı saniyeler dışında yerinden kımıldamamıştı. Bu işi kısacık sürelere sığdırılabilecek türden değildi. Ne olduysa son 5 dakika içinde olmuştu. Tanner aksi şeytan diye düşündü. İşte el çabukluğu buna denirdi. Birisi bitmeden başına yeni bir çorap örülüyordu. Tüm bu oyunların Omega'nın başının altından çıktığı besbelliydi. Soluğunu ensesinde duyarcasına izlendiğine hiç kuşkusu kalmamıştı. Tanner telefonda bir şeyler söylemeye çalışan karısının lafını boğazına tıktığını hatırladı. Acaba kendisi için bir ipucu olabilir miydi? Cebinde kalan son 10 centliği çıkararak telefon kulübesine yollandı. Tabancayı kılıfından çıkardı ve çevreyi kollayarak sokağa geçti. Lastiği patlatan kundakçının beklenmedik bir saldırısına uğrayabilirdi. Alice, çok şükür sesini duydum. Bizi seviyorsan eve dön sevgilim. Çoğu gitti, azı kaldı tatlım. Yemin ederim başım dertte değil. Hem yeterince aklım başımda. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Önemli.
Hiçbir şey senin eve dönüşün kadar önemli olamaz.
İlk konuşmamızda Bernie'nin bir şeye karar verdiğini söylemiştin. Neydi o?
Evet, Leyla seni aramaya çıktı. Bernie bizi yalnız bırakmak istemedi ama onun sözünü dinlemeyeceğinden kaygılanıyordu. Evdeki polislere güvenerek seni kendisi bulmaya karar verdi.
Triumph'ımı aldı.
Hayır, polislerden birinin arabasını ödünç aldı.
Vay canına. Tanner istemediği halde telefonda şaşkınlığını açığa vurmaktan kendini alamadı. Siyah otomobilin gizli birden çözülüvermişti. Hesapta olmayan kişi kuşkusuz şebekenin üçüncü koluydu. Döndü mü?
Hayır ama Leyla döneli epey oldu. Bernie'nin yolunu şaşırmış olabileceğini sanıyor.
Sonra yine ararım. Tanner telefonu kapadı. Yolu şaşırmış görünmek Bernie'nin işine gelirdi. Çünkü ne iki olay arasında ne de lastiklerin indirilişinden bu yana geçen kısa süre içinde eve dönebilmesi olanaksızdı. Son anda arabasız kalışı her şeyin üstüne tuz biber ekmişti. Tanner iş başa düştü diye düşündü. Tek çıkar yol canını dişine takarak tabanları yağlamaktı. Omega başına yeni bir iş çıkarmadan Lassiter deposuna varmak ve pusuya yatmak zorundaydı. Lassiter yolu köy merkezinden yaklaşık 4,5 kilometre doğuya düşüyordu. Depo o yoldan en fazla 2,5 kilometre ötedeydi. Başa gelen çekilir diyerek ilk adımını attı. Yürüyüşün elinden geldiğince aksayan ayağını uydurarak ilerliyordu. Sonra bir dükkan girişine sokularak bir süre çevreyi gözledi. Peşine düşen kimse yoktu. Kentin kaldırımların sona erdiği ve geniş çim alanların başladığı dış mahallelerine varınca dek zigzag bir yol izledi. Lassiter yolunu yarılamış sayılırdı. Kısa arayla iki araba hızla yanından geçerken yere uzandı. Şoförler önlerindeki yol dışında bir şeyle ilgilenmez gözüküyorlardı. Sonunda iyi düzenlenmiş bir çim alanın gerisindeki ağaçlığı geçince Lassiter yoluna çıktı. Pürüzlü, daha asfaltı dökülmemiş yolda sola döndü ve duraklamaksızın yürüyüşünün son bölümüne başladı. Tahminine göre depo 2,5 kilometreden uzak değildi. Ayakları güçlük çıkarması 15 dakika sonra terk edilmiş depoya varabilirdi. Kendini daha fazla zorlayarak zamansız tükenmek istemiyordu. Bu koşullar altında biraz gecikmeye dünden razıydı. Saat 1.41'i gösteriyordu, önünde yeterli zaman vardı. Erken damlamak Omega'nın işine gelmezdi. Kendisini nelerin beklediğini bilmediği için tedbirli davranmak zorundaydı. Tanner yol boyunca topallayarak yürüdü. Scanlon'ın tabancası elinde oldukça kendisini daha iyi ve korkusuz hissediyordu. Birden arkasından vuran titrek ve parlak bir ışık gözüne çarptı. 300 ya da 400 metre uzaktaki bir arabanın farları olmalıydı. Yola paralel uzanan koruluğa daldı ve çamurlu toprağa yüzüstü uzandı. Ağır ağır yol alan araba yanından geçerken gözlerine inanamadı. Valley yolunda üstüne süren aynı siyah arabaydı, şoförü seçemedi. Sokak lambalarının yokluğu kimlik saptamaya olanak vermiyordu. Araba gözden kaybolunca Tanner yine yola çıktı. Korulukta yürümeyi düşünmüştü ama yumuşak toprak çekilir gibi değildi. Düzgün yolda zamanını daha iyi değerlendirebilirdi. Topallayarak yürürken kafasında bir çözüme varmaya çalışıyordu. Siyah otomobil bugünlerde Vişnelik yolu 22 No'da, yani evinde, görevli bir polisin miydi? Şoförü Osterman adlı bir yazar mıydı? Işıklar ikinci kez karşıdan gözüktüğünde 700 metre kadar yol almıştı. Tanrı'dan görülmemesini dileyerek yol kenarındaki fundalığa daldı ve uzandığı yerde tabancasının emniyetini açtı. Otomobil inanılmaz bir hızla yaklaşıyordu. Arabayı kullanan birini bulmak için geriye döndüğü belliydi. Kendisini mi arıyordu? Yoksa Leyla Osterman'ı almaya mı gidiyordu? Belki değme yalancılara taş çıkartan Cardone ya da Tremaine'le buluşacaktı. Ayağa kalkan Tanner elinde tabancasıyla yürüyüşünü sürdürdü. İlerideki bir dönemeci geçince depoyu karşısında buldu. Yıkık eski istasyonu, direği bel vermiş bir sokak lambası aydınlatıyordu. Yapının dış yüzü tahta kaplıydı. Çürük tahtaları yer yer yosunlar sarmıştı. Yağmur sularının açığa çıkardığı temel taşlarının arasından yabani otlar boy gösteriyordu. Rüzgar ve yağmur dinmişti. Binlerce dal ve yapraktan düşen su damlalarının tek düze sesleri dışında ortalık süt limandı. Pusuya yatacağı yeri kararlaştırmak için yıpranmış park yerini kaplayan otların arasından yol açarak ilerledi. Saat 2'ye geliyordu. Bir an önce kapalı bir yere sığınmalıydı. İstasyon yapısı bunun için biçilmiş kaftandı. Zorlarsa belki içeri girebilirdi. Parlak bir ışık gözlerini alınca kaşla göz arasında kendini yere attı. Yaralı omzu üstüne düştüğü halde acı duymadı. Güçlü bir projektör depo çevresini taradı ve ıssız arazide silah sesleri yankılandı. Mermiler çevresindeki toprağa vuruyor ve başının üstünden vızıldayarak geçiyordu. Mermilerden birinin sol koluna saplandığını anladı ve can havliyle üst üste yuvarlanarak yerini değiştirdi. Deponun köşesini siper aldı ve tabancasını göz kamaştırıcı ışığa doğrultarak ateşledi. Projektör gürültüyle parçalandı ve bunu bir haykırış izledi. Tanner şarjör boşalıncaya dek tetiğe bastı. İkinci bir şarjör çıkarmak için sol elini cebine sokmaya çalıştı ama kolu bana mısın demiyordu. Bir ölüm sessizliği sardı yine ortalığı. Tanner tabancayı yere bıraktı ve sağ eliyle zar zor başka bir şarjör çıkardı. Tabancayı tersine çevirerek dişleriyle sıcak lambayı tuttu ve yeni şarjörü yatağına sürdü. Dudaklarının yandığının farkında bile değildi. Düşmanın en küçük bir hareketini kaçırmak istemezcesine kulak kesildi ama en küçük bir kımıltı bile yoktu. Yavaş yavaş doğruldu, sol kolu tümüyle canlılığını yitirmişti. Tabancayı ileriye çevirdi ve her an tetiği çekmeye hazır bir durum aldı. Çıt çıkmıyordu. Tanner geriye döndü ve tabancayı yukarıda tutarak depo kapısına doğru yürüdü. Beklenmeyen bir engele tökezlememek için ayağıyla yoklamadan adım atmıyordu. Kapı çivilenerek kapatıldıysa bu yarım halimle dünyada açamam diye düşündü. Gövdesi artık iş görmüyordu. Üstelik olan gücünü de yitirmek üzereydi. Sırtını kapıya vererek açmayı denemek en akıllıca işti. Az sonra zorlamaya dayanamayan kapı çatırdayarak hafifçe aralandı. Başını yana çeviren Tanner aralığın 10 ya da 15 santimden fazla olmadığını gördü. Eski menteşelerin kanatları pas yüzünden birbirine kaynamak üzereydiler. Bu kez sağ omzuyla kapının açık kenarına yüklendi ve hızını alamayarak kendini deponun çürük döşemesinde buldu. Birkaç saniye olduğu yerde kaldı. Üst menteşelerinden kurtulan kapı yarıdan fazla açılmıştı. İçeriye 15 metre uzaktaki sokak lambasının donuk ışığı vuruyordu. Çatıdaki aralıklardan sızan ışık belli belirsizdi. Çürük döşemeye yığılırken üzerine siyah bir örtü çekilir gibi oldu. Son anda gözlerini tepesindeki bir yüze çevirdi. Tanner Omega'yı bulduğunu anladı. Lawrence Fassett'ti. 29. kısım. Ne kadar süre baygın kaldığını bilemiyordu. Belki 5 dakika, belki 1 saat kestirmesi olanaksızdı. Saatine bakabilecek durumda değildi. Üstelik sol kolunu da oynatamıyordu. Yüzü yıkık istasyon yapısının kıymıklı döşemesine dönüktü. Yaralı kolundan ışıl ışıl kan sızdığını hissediyor ve başı zonkluyordu. Fassett, iki yüzlü yönetici, Omega. Uzandığı yerde geçmiş konuşmalarda dikkatinden kaçan yerler bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Siz ve karınız bir akşam benim ve karımın konuğu olacaksınız. Oysa Lawrence Fassett'in karısı Doğu Berlin'de düzenlenen bir cinayete kurban gitmişti. Yemek çağrısının aralarında esprili bir konuşmaya yol açtığını hatırladı. Başka bir şey daha vardı. Bir yıl önce CIA hakkında yapılan bir Woodward açık oturumundan söz etmişti. O zaman Amerika'daydım, programınızı izledim. Ama o günlerde Amerika'da olamazdı. Çünkü Washington'da buluştuklarında bir yıl önce Arnavutluk sınırında olduğunu söylemişti. 45 gün süren çekişe çekişe bir pazarlık. Bu denli açık olmasa bile ortada başka çelişkiler de vardı. Ama bunlardan yararlanma fırsatını çoktan kaçırmıştı. Hayatı Lassiter deposunun yıkıntılar arasında sona ermek üzereydi. Başını çevirince tepesinde hayalet gibi dikilen Fassett'i gördü. Size teşekkür borçluyuz. Düşündüğüm gibi iyi bir nişancıysanız dışarıda bir görev şehidi bıraktınız demektir. Göreve uğrunda ölen bir kahraman. Yalnız yaralıysa nasıl olsa çok geçmeden kalıbı dinlendirecek. Ama ölmeden fedakarlığının boşa gitmediğini görürse hiç değilse gözleri açık gitmez. Görüyorsunuz gerçekçi bir insanım. Biz fanatikler hep böyleyizdir. Peki niye duruyorsunuz? Diğerlerini bekliyorum. Nasıl olsa biri ya da ikisi boy göstermeden edemeyecek. Defterinizi toptan dürmek istiyorum. Böylece Washington'daki patronlar Omega'larını yakalamanın zevkini çıkaracaklar. Bu arada Fassett adlı bir ajan da parsayı toplamaktan geri kalmayacak. Bakarsınız bir gün harekat müdürü yapıverirler. Siz bir vatan hainisiniz. Tanner karanlıkta sağ eliyle çevresini yoklayarak bir şey buldu. Bu 60 santimetre uzunluğunda enli bir tahta parçasıydı. Sezdirmemeye çalışarak tahtayı yanına çekti ve güçlükle dik durdu. Bence karşı tarafa gönlüyle katılan biri demek daha yerinde olur. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. Varılacak yargı olaya bakış açısına göre değişebilir. Örneğin bu olayda vatan haini damgasını siz yiyeceksiniz. Düşünün. Tanner tahta parçasını sıkıca kavradı ve olanca gücüyle önündeki sargılı ayağa indirdi. Sargı bezinden geçen kan dışarıya fışkırdı. Tanner Fassett'in tabancalı eline yetişmeye çalışırcasına umutsuz bir davranışla kasıklarına atıldı. Fassett acı bir çığlık attı. Tanner sağ eliyle ajanın bileğini yakaladı, iteleyerek duvara sürdü ve yaralı ayağını ezinceye dek topuğuyla tekmeledi. Tanner ajanın bileğini burkutarak tabancayı kurtardı. Yere düşen tabanca sokak lambasının zayıf ışığının vurduğu kapıya doğru kaydı. Fassett'in kopardığı çığlıklar istasyon yapısının sessizliğini yırttı. John tabancayı alarak kabzasını sımsıkı kavradı, ayağa kalktı. Vücudunun ağrımayan tek yeri kalmamıştı. Üstelik sol kolundaki yara iyice kanıyordu. Fassett kendini kaybetmek üzereydi, acıyla soluyordu. Tanner bu adamı yani Omega'yı canlı teslim etmek istiyordu. Ama bodrumda çektikleri Alice ve çocuklar gözlerinin önüne gelince dikkatle nişan alarak iki el tetiğe dokundu. Mermilerden biri tam yarısının üstüne, diğeri diz kapağına saplandı. Duvardan kuvvet alarak girişe doğru geri geri çekildi. Güçlükle saatine baktı, 2:37 idi. Omega'yı enselemeyi kararlaştırdığı zamanı 7 dakika geçiyordu. Artık başka kimse gelmeyecekti. Omega'nın yarısı içeride acıyla kıvranıyordu. Kalanı park yerinin ötesindeki uzun ıslak otların arasında kuyruğu titretmişti. Kim olduğunu merak ediyordu. Tremaine? Cardone? Osterman?
25. ayrımın sonu. Sayfa 335.